Ayrım 16.
Kimileriyle yıllar yılı içeride yatmıştı Kerim. Dayanamadığı, giderek bağışlayamadığı şey doktor Kerim'de küçük görürcesine kaba davranmasıydı Gülşen'e. İkide bir ukala diye çıkışıp paylamalarına alışmıştı. İçinden doğru da buluyordu bazı bazı. Bir gece kalabalık bir yemekte bir iki kadeh içip sövmelere kalkışınca tutamamış, salata tabağını geçirmişti başına. Biz de deli doktoruyuz. Uzun süre eve sokmadı. Yıllar öncesinin silik gölge gibi belli belirsiz kımıldayan tatsız olayından canlı bir tek şey kalmıştı belleğinde. Olayı ürküyle seyreden Levent'in ağlayarak gelip sarılması. 9 yaşında filandı, çok korkmuştu. Anne, bu adam deli, ben bu adamı öldüreceğim demesini de acılı bir gülümsemeyle anımsardı. Avukat Perihan'la evlendiler. Birkaç yıl sonra da öldü doktor Kerim. Çok içiyordu, sirozdan gitti. Öldüğünde hastanede başındaydı. Kupkuru dudaklarını güçlükle kımıldatmış, sönük gözleri Gülşen'de doktor olmuş, avukat bok demişti. Belli belirsiz bir şey daha dedi ya, anlaşılamadı. Sonradan biraz da yakıştırarak çözümledi. Ukala demişti. Perihan'la bakışıp gülümsediler isteksizce. Güç tuttu hıçkırığını. Bir erkeğin hem devrimci hem de kadınlara bakışının bu kadar feodal olacağına Kerim'i tanımasa inanmazdı. Söylenince kızıp karşı çıkardı ya, kadınlar erkeklerden sonra gelen ikinci tür yaratıklardı onun için. Bir kadının onun yöntemiyle düşünmesi, onun biçemiyle konuşması dayanılır şey değildi. Ukalalıktı düpedüz. Ta içinden kızmasına, zaman zaman da nefretle dolmasına karşın gene de sevgiyle, giderek boşlulukla anımsıyordu doktor Kerim'i. Belki de tanıması olmaz tek kişiydi yaşamında. Perihan'la evlendiklerini duyunca kendini de inandırdı önemsemediğine ya, içinde buruk bir şeyin kımıldadığını bugün bile duyumsuyordu. Türkiye'deki devrimci tarih üzerine bir şeyler biliyorsam temelde doktor Kerim'e borçluyum. Ama asıl önemlisi kadının doğru yeri, doğru konumu saptanmadan sürdürülecek siyasal devrimci çizginin çok silik, çok yüzeyde kalacağını kavramışsam bunu da ona borçluyum. İyi ki öldürmedin Leventciğim, deli filan değil o, bana çok şey vermiş alçağın biri. Avukat olmalıydım belki, o dediği de doğru. Şimdi senin savunmanın olurdum. İzin verir miydin? Revizyonist, oportunist bir annenin savunmasının onur kırıcılığına nasıl dayanırdın? Gözleri doldu. Tutamıyordu kendini. Hıçkırarak ağlamak geliyordu içinden. Çantasından çabucak şişeyi çıkarıp kolonya döktü avucuna. Burnuna çekti, boynuna, şakaklarına sürdü. Genzini yakan keskin alkollü limon kokusuyla derin soluklanıp duruldu biraz. İnsanları çıkmazlardan kurtarıp sağaltmak için yöntemler uygulayan doktor Gülşen, kendisine de bir yol bulmak zorundaydı. Kendine kıymayı düşündüğü günleri anımsadı. Bugünkü acısının yanında nasıl çocuksu kalıyordu o duyarlılıkları? Kimler kovmuştu onu partiden? Zamanı nasılsa silip temizleyeceği birkaç sağlıksız yer kapan. Kendilerine yakışır biçimde bitecek sonları da. İkisinin bitti bile. Üzülüyordu ölüp gitmelerini. Türkiye'ye gelmeliler, yakalarına burada sarılıp burada tükürmeliyiz suratlarına. Devrimci gücün böylesine parçalanıp bölük pörçük edilmesindeki sorumluluklarından burada yargılanmalı onlar. Mahkemenin savcısı da sen olmalısın. Evet, ben olmalıyım. Çok mu ters? Bugün benim oğlum yanlış bir yolda ölümü bekliyorsa, binlerce, on binlerce genç devrimcilik adına böylesine yiğitçe sapıttılarsa, bunda o ülkenin, bunca kişiyi çevresine toplayamamış tarihsel devrimci partisinin başındaki yöneticilerine düşen bir utanç payı da mı yok? Utanç payı mı? Daha ağırını demek geliyordu içinden. Ölçüyü kaçırmamak, nesnelliğini yitirip duygusallığa düşmüş olmaktan korkuyordu. Salt bugünün değil, birikerek yığılan uzun bir geçmişin pisliğiydi bu. Kökleri de nerede? Kimleri nasıl suçlayacaksın? Hayın burjuvaziye yüklemek bütün suçu, sövüp saymak en kolayı. Ya bizimkiler? Öyle görünüyordu ki Vedat Nedim, Şevket Süreyya kayması ne rastlantı ne de ayrıcalıklı bir olaydı Türkiye aydın kalabalığı içinde. Ressam Namık İsmail'den Vehbi Sarıdalı'na, İstanbul'da Doktor Şefik Hüsnü ile toplantılara kalkışıp sosyalist bir örgüt kurmaya öykünen kişilerden Anadolu'da, Ankara'da, giderek o günkü Rusya'da komünist parti oluşturanlara kadar Mustafa Supi neden bunun dışında olsun, hele o günlerde çevren öylesine karanlıktı ki hepsi kolay varılacağını beklemedikleri erek olarak vatanın kurtulmasından öte bir şeyi düşleyemiyorlardı bile. Vatan kurtulunca da bunun nasıl bir kurtuluş olduğunu, gerçek kurtuluşa nasıl varılabileceğini düşünüp düşlemeye çoğunun ne güçleri yeterdi ne yetenekleri. O gücü, o yeteneği yaratıp kazandıracak ne de toplumsal sınıf dayanakları vardı. Ötesini görüp tutkuyla özleyenler ya baştan ya sonra doğrandılar. Nazım Nazmi anımsadı gene. Adam paşa da kendini iyice düşe kaptırdı diye fiskos edip yakınmış çevresindekilere. Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ndeki yakınlarından biri, İngilizleri kovacağız İstanbul'dan. Anadolu'da tek düşman kalmayacak. Şöyle olacak, böyle gidecek diyorum arkadaşlar. Paşa kendini iyice düşe kaptırdı. Paşa öyle gerçekçiydi ki oysa. Osmanlı'dan ne kaldığını, neyi nasıl kullanacağını öyle iyi bildi ki. İyi bildi de gözünü yumar yummaz birer ikişer yıkıverdiler iyi kötü ne bıraktıysa. Gücü bu kadardı demek. Ne yapsanız etseniz çapınıza çevreniz belirliyor gücünüzü de. İsterseniz böyle değil de en evrensel bilimsel dünya görüşünü benimseyin, kendi yazgınızı onunla çizmeye kalkın. Armut ağacından uzağa düşmez derdi annem. Herkes ağacına bağımlı. Düşünüyorum derken bir de bakıyorsunuz, düş kuruyorsunuz sadece. Böyle bir yanılgıdan kaçma kaygısının da apayrı, daha büyük tuzakları var. Ayağının yere bastığını sandığın anda egemenlerin kucağına oturabilirsin hiç ayrımına varmadan. Egemen güçlerin kucağına oturanların çoğu pek iyi ayrımındaydılar. Çankaya'da açılan kapıdan girdin mi devrimcilik savını da bırakmadan bolluğa koşuyordun. Alaylı anlatırdı Doktor Hikmet. Şevket Süreyya Ankara'da savunmasında siz de inkılapçısınız biz de demiş. İnkılap sözcüğünü inkılap biçiminde söylermiş Şevket Süreyya. İnkılapçı inkılapçıyı hapse atmaz. Başkan Kel Ali 10 yıl cezayı okuyup eliyle de göstererek al sana inkılap demiş. Yüzlerine olmadı mı artlarından al sana yapıldığını nasıl bilmezler. Ne etsinler ki pasta tabağı Kemalistlerin elindeydi. Yurtseverlik, devrimcilik de tekerlerinde. Şefik Hüsnü'nün Mustafa Supi için delişmen, serüvenci sözcüklerini kullanması da Supi'nin Sultan Galiyev ile ilişkisinden kaynaklanan ola ki milliyetçi eğilimlerine güvensizlikten miydi? Galiyevizme bağlılığından kuşku duyulan bir komünist lidere, proleter internasyonalistizmine bayrağını açmış Stalinci komintern tepkisini mi belirtiyordu doktor? Stalinci komintern döneminde Türkiye Komünist Partisi'nin eylemlerini bildiri dağıtmak, tutuklanmak, 1 Mayıs'larda gözaltına alınıp yanık marşlar söylemek diye özetlerdi doktor Kerim. İstanbul dışında İzmir, Samsun, Adana, Bursa, Sivas gibi belirli büyük kentlerde özellikle tütün işçileri, kimi yerlerde tek tük aydınlar, daha çok da öğretmenler arasında, sonraları Ankara'da üniversite, öğrenci çevrelerinde bir ölçüde etkindiler. Terzi, kunduracı gibi zanaat kesiminde de adamları, yandaşları vardı. En geleneksel bağ Ortaköy'de, Kasımpaşa'daki Kavala, dramadan mübadil gelmiş Alaturkacı tütün işçileriyle oluşandı. Çoğu Yunanistan işçi devinimi içinde görüp yaşadıklarıyla kazanılmışlardı. Bağlılıkları aileceydi. Reşat Fuat'a sorulan bir soruyu gülümseyerek anımsıyordu hep. Kasımpaşalı Conga Mustafa, uçarnik mitingler yapardık eskiden demiş. Ne demekti uçarnik miting? Gülmüştü Reşat Fuat. Genç militanlar fabrika önlerinde 1-2 dakikalık propaganda konuşması yapıp polise yakalanmadan kaçarlarmış. Uçar miting denirmiş buna. Korsan miting yani, gizemlilik ekini Rusçalaştırmak için mi, tütün işçileri eklemişler demek. Hemen her yıl sürüp giden tutuklamalarla 36'lara kadar gelmiş bu eylemler. Desantralizasyon diye uğursuz bir sözcük var bizim parti için demişti Leipzig'de bir toplantıda dışarı kaçan genel sekreter. Moskova'da Komintern'in TKP için aldığı bu karar, Türkiye'deki dedikodu odaklarında Şefik Hüsnü Komintern'den kovuldu biçiminde üretilip işlenmiş, yayılmaya çalışılmıştı. Neyin ne olduğu, nasıl uygulanacağı o günün Türkiye'sinde yılların ağır baskısıyla ezik, yılgın yöneticilerce pek açık seçik de anlaşılmamış gibi. İşlerine geldiği gibi yorumlamayı yeğlemişler ya da Türkiye seksiyonuna Komintern'de bir Polonyalı yoldaş getiriyor haberi. Şimdi size Komintern'in TKP için aldığı kararı açıklayacağım ama sakın beni Mustafa Kemal'in casusu sanmayın. 935'te 7. Kongresinde Komintern dünya politik koşullarını tartışırken savaşta çıkarı olanlar olmayanlar diye ikiye ayırır ülkeleri. Yakınlaşan dünya savaşı tehlikesinde Mustafa Kemal Türkiye'sinin konumu savaş istemeyen olarak saptanmış. Demokratik ülkelerde antifaşist barışçı halk cephesi oluşturmanın temelleri atılıyor. Bu konunun özellikle o günün koşullarında Sovyetler Birliği için yaşamsal önemi, anlamını kavramak, büyük tarih, coğrafya bilgisi gerektirmez. Koskoca bir düşman dünyada sınırları, sağlık kordonu olarak bir sürü anti-Sovyetik devletle kuşatılmış Sovyetler Birliği ile uyumsuz politikadan çekinen tek ülke Mustafa Kemal Türkiye'si. Savaşta da hiçbir çıkarı yok. Alınan karara göre merkezcil örgütsel biçimde sınıfsal politik savaşıma kalkışılmaması isteniyor TKP'den. Yerel birimler yörelerindeki koşullara göre HP örgütlerinde, halk evlerinde, spor kulüplerinde, derneklerde savaşa karşı barışı, faşizm tehlikesine karşı demokratik hakları, işçilerin, emekçilerin haklarını, Sovyetlerle dostluğu savunan bir çizgi üstünde bağımsız başlarına buyruk olacaklar. Bu kararı ara sıra Doktor Kerim de sövüp sayardı ya, doğrusu nedir? Onu da bulup söyleyemezdi. Haber o gün Türkiye seksiyonunda epey gürültü koparmış. Partiyi kapatma kararıdır bu deyip karşı çıkmaya kalkışanlar olmuş. Böyle bir karar ancak Türkiye'de verilebilir, parti orada demişler. Karar öylece kalmış. Komünistlerden duyduğu tedirginlikle karşı yana kaymalarını önlemek için Kemalistlere Stalin'in o günkü koşullarda verdiği zorunlu bir ödün müydü bu? Gerekirse Sovyet yetkilileri sizin bilmediğiniz şeyler var deyip kaşlarını da çatabilirler. Separat kararı da deniyor bu karara. Ancak yasalardaki aralıklardan, olanaklardan değil, yararlanarak Marksist yayınlarda bu dönemde yapılır. Merkez Komitesi Doktor Hikmet'i bu işe yetkili kılar bilinen. Çeviri, özgün Marksist yapıtlar, kitaplar, broşürler çıkmaya başlar. Marksizm Biblioteği, Emekçi Kütüphanesi yayınları dönemidir bu. Forma forma kapital çevirisi verilmeye başlanmıştır. Partide Hasan Ali ile Eczacı Vasıf'ın direncini kırarak tehlikeyi göğüsleyen Hikmet Kıvılcımlı'dır daha çok. Böyle bir atılım kelle fiyatınadır o günkü Türkiye'de. Nazilerin, Alman faşizminin Türkiye'yi ideolojik baskı altına aldığı en saldırgan günleridir. Basın organlarını ele geçirmek, Ankara'nın anti-komünist ileri gelenlerini tam kazanmak için faşistlerce bin türlü oyunun oynandığı yerdir Türkiye. Nazımların Harbiye yargılamasını, Genelkurmay'daki bir Nazi albayının izleyip kışkırttığı söylentilerini Ankara'da yıllar sonra duymuştu Gülşen. Olmayacak ne var? Moskova'nın Ankara ile çatışma sürtüşme istemediği o günlerde Kominternce desantralizasyon kararı da alınmışken komünistlerin donanmayı, orduyu başkaldırmayı kışkırttıkları savı açık seçik bir oyun düzendir. Belki de kışkırtılan kimi toy, özellikle de nazımcı kişilerin gizliciliğe kalkışmaları kötülerin ekmeğine yağ sürmüş olmalı. Harbiye'de yemekhanedeki kazanlara ağı atmaya yeltenen bir Rus binbaşısı casus yakalanmış diye bir yandan ordu içinde gizliden Sovyet düşmanı haberler yayarlar gene o günler. Yasal bütün devrimci yayınları susturmaktır istedikleri. Başarırlardı. Nazım Doktor Hikmet içeri atılmış, yılgınlığa hazır Hasan Ali, Eczacı Vasıf ürkü içinde bir köşeye çekilmişler. Hasan Ali'nin polise bu işlere girişmeyeceği üzerine söz verdiği söylentileri de çıkmıştı. Zeki Gibo da desantralizasyonu kendince yorumlamış olmalıydı. Sokağın ucunda Reşat Fuat'ı görünce çark edip yan sokağa saptığını Reşat söylemişti. Daha sonraki yıllarda da tramvayda karşılaştığı Doktor Şefik Hüsnü ile nazik bir iki sözden sonra ilk durakta atlayıp gidecektir. Gidiş o gidiş. Bu kaçışta Baytar Cevdet'in Moskova'da, Kominternde Stalinci temizlik sırasında casuslukla suçlanıp öldürülmesinin yarattığı ürkünün payı da var belki. Doktor Şefik Hüsnü, İkinci Dünya Savaşı başladı başlayacak günlerde Paris'ten İstanbul'a trenle gelir. O trende ne büyük düşler kurduğunu, çok sonraki yıllar acı bir gülümsemeyle anlatmıştı Doktor Kerim'le gittikleri bir gün. Dünyanın yöneldiği yeni siyasal aşamada, Türkiye'ye biçtiği yer hiç de o gün varılan yer değildi demek. Kendisine izin için başvurulan dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, isterse gelebilir ancak gelmesini salık vermem doktora. Burada rahat edemeyecektir demiş kardeş avukat Hakkı Değmer'e. Gelmiş doktor, eve girer girmez polis çalmış kapıyı. Güvenliğe çağırmışlar, gitmiş. Ülkesine geldiğini, mesleğini burada sürdüreceğini söylemiş, bırakmışlar. Gizemli çelişkiler ülkesi Türkiye. Nazımların, Doktor Hikmetlerin donanma mahkemelerinde 15'er, 30'ar yıl cezaya çarptırıldıkları yıllar. Kara güç ortaya atılıp göze batanları bağışlamıyor. Üst katlardaki dengelere bağlı belki de. Kendi verdikleri uydurma raporlarla nazımları, Doktor Hikmetleri de bırakırlar bir ara. Nereden ne eserse 50 affına kadar 12 yıl bırakmamak üzere yeniden toparlarlar. Ağır kararların asker kaynaklı olduğu bilinir. 46'da Cami Baykurt, Mareşal Fevzi Çakmak'ın Nazım'a ettiklerinden derin üzüntü duyduğu haberini getirdiğinde içtenliğine kimse inanmamıştı. Adli yanılgı deyip kurtarmak isteyenlere Nazım'ın ancak ölüsünü alırsınız cezaevinden diyen o Mareşal. Şefik Hüsnü'nün de gelmesiyle cezaevinde ya da dışarıda yaşamda kalan herkes Türkiye'dedir savaşın başladığı günler. Moskova'nın tutumunu en açık biçimde Reşat Fuat tanımlamıştı bir gün. İyi komünisten git ülkende çalış, kötü komünisten seni ben ne yapayım? Tanı yerindeydi. Nasıl olup da en kötüsü orada kalmıştı peki? Onu ne yapmışlar? Moskova'da süt işlerinde çalışırmış. Sonra uzun yıllar radyoda, Türkçe yayınlarında konuşturmuşlar o yayvan, yavşak ağzıyla. Türkiye'den kaçan genel sekreterden sonunda mührü kapandı o. Yamağı da tencere kapak buluşmuşlar. 46 tutuklaması sınavından doğru dürüst geçemeyen bir Ermeni yoldaş. Avrupa'ya çıkışında çeşitli yerlerde sevip güvendiği çeşitli kişiler bu adamların çevrelerini ettiklerini bir bir belgeleriyle anlattıklarında kızgınlığı da aşan bulantı duymuştu Gülşen. Bir sürü aptallıklar, çekememezlikler, çıkar hesapları, en aşağılık ayak oyunları, pislikler, pislikler, beni kovmaları iş mi? 1 Mayıs'ta Taksim'de ellerindeki orakla çekici yan yana getirip bu adam için çok yaşa diye bağırtılan gençler geldi gözünün önüne. Gözlerini açıp boş boş gezdirdi kahvede. Pis dünya. Bir çirkeften kurtulayım derken bir başkasına düşüyorsun. Ne daha az derin ne daha az kokuşmuş ötekinden. Asılınca bir anda bütün geçmişin şerit gibi akıp geçermiş gözlerinin önünden. Doğanın alaylı bir oyunu olmalı bu. Bak nerelerden geçtin buraya varmak için. Daha 20'lerinde Levent'im. Onları oraya vardıran şerit bizim kafalarımızda. Toplumu kirlettiniz mi yitip gitmiyor o. Zıttına dönüşüp arınıncaya kadar üst üste bindiriyor acıları. Öyle de bir uzun yola düşmüşüz ki nasıl arınacağız, ne vakit? Canavarlık oyununa itilmeleri bunca yiğit gencin kimlere nasıl kazançlar sağladı? Onu bilmemiz yetmiyor işte. Birkaç genci değil, tümümüzü asma oyunu bu. Biz oyunu bilenlerin yeri hep böyle bulanık mı kalacak asılmışların kafasında akıp giden şeritte? Bizi kör etmek için önce belleğimizi kararttılar. Toprağa kazıp eşeleyen köstebekler olalım, kör karanlıkta sürünüp duralım diye. Ne var ne yok sayıp ortaya dökmemiz gerek. Toplumca asıldık işte. Unutturulan tüm geçmişimiz gözlerimizin önünde şerit gibi akıp gitmeli. Nelere eğri, nelere doğru dedin bugüne dek Doktor Gülşen? Oğlunu dar ağacına götüren yolda atılan tüm adımların içinde seninkiler de var. Nelere, kimlere takılarak düştün o yollara? Başkalarını suçlayarak kolayından kurtulmaya bak istersen, içinde barışabilecek misin? Doktor Hikmet'in son acılı günlerinde kendimize tartışmasız başkan saydık bu paşa oğlunu demesini anımsadı Doktor Şefik Hüsnü için. Vedat Nedim'in ele vermesiyle Markiz Pastanesi önünden alınıp götürüldüğünde nasıl geldin, nerede kalıyorsun filan diye başlamışlar. Yanıt alamayınca şöyle anlatmıştı dedi Ahmet o tatlı laz ağzıyla. Etme doktor ayıp dur, şimdi yatırıp dövelim mi seni? Efendi adamsın demişler. Doktorun kaşlarını çatıp başını inatla iki yana sallayarak diletmesini yapıyordu fırıncı. Söylemem. Yatırıp da 8-10 tane yedi mi? Polisler alıp götürmüş kaldığı yere doktor. Şefik Hüsnü oyalayıp vakit kazanmak için bir süre konuşmadığı biçiminde anlatmıştı olayı Gülşenleri. Doktor Hikmet gelecekmiş eve, gitsin diye beklemiş. Polislerle gelmişler ki oturmuş bekliyor Hikmet evde. Gülerek Doktor Hikmet'i suçluyor gibiydi beklenir mi gibisine. Geldik ki o aptal da bekliyor mu ne demişti. Oyalama dediği birkaç saat. Doktor Hikmet'in 50 yıl sonra yaptığı suçlama çok daha ağırdı. Bu paşaoğlu 5-10 sopa yiyince Doktor Hikmet'in parti gençlik komitesi başkanı olduğunu söyleyivermiş. Ağır baskılara direnip suçlamayı, soruşturmayı durduran Doktor Hikmet'e borçluluğunu bildirmiş sonra. O borçluluğunu hiç unutmamış olmalıydı Doktor Şefik Hüsnü. Ortada dolananlara çok içerlediği bir gün Hikmet başkadır demiş Doktor Kerim'e. Hikmet bunların hiçbirine benzemez. Doktor Hikmet'in acılı sonuna yaklaştığı günlerde yazdıklarında açık seçik sınıfsal bir kızgınlık vardı bu bey paşa oğullarına. Şefik Hüsnü'nün aile ağırlıklı ilişkiler içinde cezaevinden kurtulur kurtulmaz kolayca pasaport alıp çıkmasına da takılıyordu. Onun böyle bir şey sağlaması olası mıdır? Dul işçi kadının oğlu Hikmet'e kim verir pasaport? Kuşku yok ki sınıf kökeni yazgısını etkilediği gibi kişiyi kişi yapan tüm davranışlarına çoğu kez silinmez biçimde damgasını da vuruyor. Şefik Hüsnü'yü düşündürüyordu. Arkaya taralı, seyrelmiş ak saçlar altındaki geniş alnı, üst dudağı ileri kaydırmış kırmızı kılcal damarlı burnu, tıraşlı yanakları, sade temiz giysilerinde kazandırdığı saygın, ağırbaşlı konumu, küçük, yumuşak elleri, ince parmakları ucunda biraz uzunca kesilmiş pembe tırnaklarıyla güler yüzü görünüm içinde, bir emekli büyükelçi ya da benzeri bir yüksek bürokrat değil de Komünist Partisi önderi olduğuna kolay inanılmazdı. Konuşmaya başlayınca söylediklerinin özü olmasa sözcükleri özenle seçişinde ağır ağır söyleyişindeki o soylu diplomatça biçem daha da artırabilirdi kuşkunuzu. Ya o tam bir Fransız vurgulamasıyla kullandığı Fransızca sözcükler? Esrarlı ya da gizemli sözcüğü yoktu daha demel söz gelimi mysterious der, yetenek değil talent, tutku değil ambition. Mürebbiyelerle yetişmiş, öğrenimini Fransa'da sürdürmüş Selanikli Sivil Paşaoğlu. Karısı da Leokadia adında Polonyalı bir Katolik. Paris'te evlenmişler. Polonezköy'deki Polonyalıların saygıyla gelip aradıkları bir ozanmış derlerdi. Harbiye cezaevindeki bir bayram görüşmesinde doktor çıkıp soylu bir salon adamı inceliğiyle elini öperken görmüştü en son yaşlı kadını. Fransızca konuşuyorlardı. Boyalı saçları, sürmeli gözleri kırış kırış pudralı, allıklı yüzü, lüküş giysileriyle gerçekten garip görünümlü kadına deli saraylı adını takmıştı doktor Kerim Alçağı. Tutamayıp gülerdi ya, çok da üzülürdü. Tek kızı Meryem'ini Varşova ayaklanmasında Naziler öldürmüş. Nelerden geçmiş bu kadın. Hiçbir gün inanmadığı bir siyasal kavganın acılı serüvenine yaşamı boyu bağlı olduğu kocası için katlanarak sürüp götürmüş. 51 yargılamasının kanıtlar dosyasında mahkemeye verilmiş bir dilekçesi vardı. Bir anlamda yürekler acısı. Avukat Perihan çıkarıp getirmişti kopyasını. Koskoca doktor Şefik Hüsnü'nün karısı, benim aptal kocam hükümete inandı da başına bunlar geldi gibisine sözler ediyor. Bağışlanmasını mı istiyor ne kocasının? Ah bu bizim önderlerimizin karıları derdi doktor Kerim. Doktor da bütün Katolik yortularını bilir de Kadir gecesini bilmez. Bırak onu, doktor daha Üsküdar'ı bilmez demişti anasının gözü teyyareci Celal. Kimler gelip geçti partiden? Daha Üsküdar'ı bilmeyen siyasal önderin toplumuna, halkına bu yabancılaşması acaba hiç mi bir şey ödetmedi TKP'ye? Yiğitliğin işe yaraması için işleri başta akıllıca yürütüp daha ilk adımında örgütü kurda kaptırmamak gerek. İki baş belası var gizli örgütlerin, aptallıkla gevezelik. O ikisi de hiç eksik olmamış bizde. Çatlaktan sızan tehlikeli gaz kaçağı gibi bunlar. Polisin bir kibrit tutuşturmasına bakar. Reşat'ın 44'te poliste gösterdiği dirençteki yiğitlik destansal nitelikteydi kuşkusuz. Sansaryan Hanı'nda işkenceden sonra açık bir pencereye sırtı dönük astılar kollarından. Dışarıda kar yağdığı bir Mart günü. Günlerce asılı bıraktılar öylece. Sırtına yağdı o kar. Siyasal şubenin ünlü komiseri Parmaksız Hande sırıtarak artık ölürsün demiştik Reşat diyor. Bütün gövdesini bir ter basmış Reşat'ın. Seni o ter kurtardı demiş doktorlar sonradan. Ama bu yiğitlik 44'te başlattığı desantralizasyondan sonraki ilk illegal yayın örgütlenme çalışmasının daha yumurtadayken ezilmesine engel olamadı. Yiğitçe direnmek sonra kahramanlık dönemi başlar o zaman. İş kahramanlara kalınca da kötüye gidiyor demektir. Kahramanlardan önce insanlar vardır çünkü. Bizim arkadaşlar polisi epey enayi sanıyor demişti tornacı Emin. Reşat askere dönmeyip gizli çalışmalar için ortadan kaybolunca karısı Suat Derviş iki göz iki çeşme kapı kapı dolaşmaya başlar kocamı öldürdüler diye. Kocasıyla buluşup kaldığı yere gizli gizli taşınmaya başlayınca da sevinç içinde. Böyle bir değişimin ayrımına varmamışsa gerçekten enayiymiş polis. Kurt gibi ayrımına vardıkları inancındaydı tornacı. Kadıköy'de bir yakınlarının iskeleye yakın evinde kalıyordu gizlideki Reşat. Akşam rakı soflarında eş dost eksik olmuyor. Rakı sofrası yanıyla teyze oğlu Mustafa Kemal'e benziyor demek. İstanbul İl Komitesi Sekreteri Sebahati Selimoğlu polise alınınca birkaç gün ayrılmış evden, 3 gün sonra da gelmediler diye dönmüş sıcak yuvasına. Tanıyordu Reşat'ı. Öyle rahatına düşkün biri de sayılmazdı. Neydi bu yaptığı peki? Ulusal aptallığımız olsa gerek. Hem de nasıl aptallığımız? Sebahati tutuklanınca Reşat çıkmış evden. 3 gün Üsküdar'da filan dolanmış dediğine göre. Mihri ile ilişki kuramamış. Gidecek bir yeri yok. Tanınmaktan da korkuyor. Dönüp eve gelmiş 3 gün sonra. Arkasından da polisler. Gizlide çalışan TKP genel sekreterini saklayacağı bir yer peyleyememiş önceden. Böylesi ilkel teknik aptallıkların hiç sırası değildi oysa. TKP ülkenin o günkü sorunlarının bilimsel doğru çözümlerini içeren bildirisiyle savaşa girmeden savaş koşullarının acılarına düşürülmüş yığınların gönlünü kazanabileceği bir çizgiyi savunuyordu. Şefik Hüsnü'ce yazılmış program, iktidarı elinde tutan tek partinin CHP'nin ağırlık noktasını toprak ağlarına, vurguncu tüccarlara, kara borsacılara kaydığını belirtiyor. Emekçi halkı bu soyguna karşı savunmanın yollarını gösteren apaçık önlemler, uygulamalar öneriyordu. Somut yerinde anlaşılır şeylerdi tümü de. Daktiloyla, şapirografla hazırlanmış günün meseleleri adlı bültenlerde de işlenen buydu. Bir de temel ana istekler, işçi sınıfının tüm sendikal hakları, tek dereceli seçim, tüm demokratik haklar ve benzeri. Sorun, emekçi halkla sağlam bağlar kurup duyurmak, yaymaktı bunları. Akıllıca bir örgütlenmeyle işi kotarmaktı. Emekçi halkın o günkü umarsızlığında ışık tutan bir örgütle kuracağı bağ, tarihsel önemde temelli bir kazanım olabilirdi. Tümden uçup gitmişti aptallığımızla. Şefik Hüsnü'nün daha sonra ortaya çıkan ünlü sarı defterindeki notlarında bu tutuklamayla ilgili kızgın, acı eleştirileri öyle anlaşılabilir şeylerdi ki.